Iron 5, Rampa, Jack Higgins, sayfa 68. Juan Garcia pencere yanında Nikolai Belov'la oturmuş sessizce kahvesini içerken şöminenin önündeki koltuğa gömülmüş olan Felix Donner da Arjantinli'nin getirdiği kalın dosyayı inceliyordu. Avustralyalı bir süre sonra dosyayı kapatıp bir sigara yaktı. Olağanüstü bir iş. Attendant %51'ine Fransız hükümetinin sahip olduğu Dassault firmasınca üretiliyor. Evet öyle dedi Garcia. Exocet'in yapımcısı da devlet malı olan Aerospatial Sanayi ve bunun da başında Fransa Başkanı'nın kardeşi General Jacques Mitterrand bulunuyor. Fransız hükümetinin Arjantin'e bütün askeri yardımı kestiği düşünülürse çok garip bir durum. Diğer yandan savaş başladığında ülkemde bir grup Fransız teknisyenin bulunması bizim için çok talihliydi. Bahia Blanca'daki üste roket atıcılar ve kontrol düzenlerinin montajı ve denenmesi konularında bunların büyük yardımları oldu. Dosyadan gördüğüm kadarıyla başka yardım da görmüşsünüz. Doktor Paul Bernard operasyonun başarısı için çok önemli bilgiler vermiş. Çok parlak bir elektronik mühendisi dedi Garcia. Bir zamanlar Aerospatial'ın bir bölüm başıydı. Şimdi Sorbonne'da profesör. Adamın nedenleri beni ilgilendirdi doğrusu dedi Donner. Para için mi yaptı bunu? Hayır, anlaşıldığı kadarıyla İngilizleri sevmiyor. Başkan Mitterrand ambargo ilan edince elçiliğe telefon etti. Elinden gelebilecek her yardımı yapmaya hazır olduğunu söyledi. İlginç. Bu ülkede çeşitli yerden anlayış görüyoruz diye devam etti Garcia. İngiliz ve Fransızlar geleneksel olarak iyi bir ilişkiden uzak yaşarlar. Donner dosyayı açtı yine. Bir şeyler okudu. Kaşlarını çattı. Belov onun bu gösterisini hayranlıkla izliyordu. Bize yardım edebilir misiniz diye sordu Garcia. Sanırım bu aşamada daha fazla bir şey söyleyemem. Tümüyle iş açısından yani. Ben bu olayın haklılık ya da haksızlığıyla zerre kadar ilgilenmiyorum. Bir şeyler yapabilir, size bir iki exojet bulabilirsem bunun 2-3 milyon civarında olacağını söyleyebilirim. Dolar mı? Benim iş merkezim Londra'dadır Senior Garcia. Yalnız sterlinle iş görürüm. Ve altın olarak bu kadar para bulabilir misiniz? Garcia yutkundu. Bir sorun değil. Gerekli para şu anda Cenevre'de zaten. Güzel. Donner ayağa kalktı. Profesör Bernard'la konuşmak istiyorum şimdi. Ne zaman? Ne kadar erken olursa o kadar iyi. Donner saatine baktı. Bu öğleden sonra saat 2'de diyelim. Açık bir yerde. 2'de mi? Garcia ne yapacağını bilmez gibiydi. Bilmem ki. Çok zaman bırakıyorsunuz. Mümkün olmayabilir. Öyleyse mümkün oldurmaya çalışın dedi Donner. Bu işte zaman çok önemli. Eğer bir şey yapacaksak bunu en çok bir hafta ya da en fazla 10 gün içinde yapmalıyız. Bundan sonrası geç olur bence. Siz de o düşüncede değil misiniz? Evet öyle diye Garcia Belov'a döndü. Telefonunuzu kullanabilir miyim? Çalışma odasında. Garcia dışarı çıktı. Bir fikrim var galiba dedi Belov. Olabilir. Bu dosyada bizim işimize yarayacak şeyler var. Rue de Rivoli'deki dairede kalacaksın sanırım. Evet, Van'da önden gidip hazırlıkları yapmaya başladı. Van'da nasıl? Her zamanki gibi güzel mi? Daha azına hiç razı oldun mu? Belov güldü. Bu kadar yıl sonra seni Moskova'ya çağıracak olsalar ne yapardın? Neresi orası diye sordu Donner. Çağırmazlar. Ben bulunduğum yerde çok değerliyim. Piyasadakilerin en iyisiyim, bunu sen de biliyorsun. Belov başını salladı. Seni hiç anlamıyorum Felix. Neden yapıyorsun bu işi? Yurtsever olmadığın ve politikayı çocuk oyunu olarak gördüğün kesin. Bunu sen kaç kere söyledin bana? Ortada bundan başka oyun yok da ondan dedi Donner. Her dakikasından zevk alıyorum. Karşımdakiler kim olursa olsun onları yenmekten zevk alıyorum Nikolay. Bu kadar basit işte. Belov başını salladı. Sana inanıyorum. Gerçekten inanıyorum hem de. Stavro da yanında mı? Aşağıda, arabada. Kapı açılıp Garcia içeri girdi. Her şey ayarlandı. Bernard'la buluşma Sen Nehri'nde bir turist gemisinde yer aldı. Hava yağmurlu olduğundan gemide pek az insan vardı. Donner ile Bernard arkalarda tente altında oturup bir şişe Sancerre ısmarladılar. Donner'dan da daha uzun boylu bir adam birkaç adım ötelerinde küpeşte yaslanmış manzarayı seyrediyordu. Adam lacivert elbisesinin üzerine bir yağmurluk geçirmişti. Gömleği beyaz, kravatı siyahtı. Saçları çok kısa kesilmişti. Çekik gözleri ve açık burun delikleri kendisine hafif bir Moğol havası veriyordu. Yani Stavra'ydı bu. Fransız lejyonunda bulunduğu için Fransız uyrukluydu. Aşırı tehlikeli bir insandı. Son 10 yıldır Donner'ın şoförlüğünü, muhafızlığını yapıyordu. ''Garcia'nın da burada olacağını sanmıştım,'' dedi Profesör Bernard. ''Buna gerek yoktu. Onun anlatabileceği her şeyi dinledim. Çok acele egzozetlere ihtiyaçları var.'' ''Tahmin ederim, bu işte sizin ilginiz ne?'' ''Benden roket bulmamı istediler. Siz onlara epey yardımda bulundunuz. Hatta sizin durumunuzda bir insan için aşırı tehlikeli olacak kadar.'' ''Neden bu riski göze aldınız?'' Silah ambargosunun doğru olmadığına inanıyordum. Hükümet yanılıyordu. Bu işte taraf tutmamalıydık. Ama siz taraf tuttunuz. Neden? Bernard omuzlarını silkti. İngilizleri sevmem. Yeterli bir neden değil bu. Yeterli değil mi? Bernard'ın sesi öfkeyle yükselince Stavro küpeşteden dönüp baktı. Size İngilizlerden söz edeyim biraz. 1940'ta kaçıp Almanlara bıraktılar bizi. Almanlar köyünüze girince babam ve birkaç kişi karşı olmaya kalkıştılar. Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma silahlarıyla bir avuç çiftçi. Hepsini köy meydanında kurşuna dizdiler. Annemle diğer kadınlarını köy salonunda askerlere verdiler. 10 yaşımdaydım ben. Aradan çok zaman geçti ama çığlıklarını hala duyarım. Bernard yere tükürdü. Onun için bana İngilizleri övmeye kalkışma. Donner buna çok sevinmişti. Korkunç bir şey dedi, sizi çok iyi anlıyorum. Ama siz İngilizsiniz dedi Bernard. Ben bundan hiçbir şey anlayamadım. Avustralyalıyım. Arada büyük bir fark var. Ayrıca bir dünya vatandaşı ve iş adamıyım. Onun için işimize bakalım biz. Bana Ilde Rock'tan söz edin. Ilde Rock mu? Bernard şaşırmış görünüyordu. En son egzozet deneylerini o adada yapıyorlar değil mi? Garcia'ya bundan söz etmiştiniz, notlarınızda öyle yazıyor. Elbette, bir ada bu, bir kaya parçası aslında. Bretanya kıyısından 15 mil kadar açıkta. Saint-Nazaire'in güneyinde, denize baktığınızda önünüzde Atlantik'ten başka hiçbir şey yoktur. Adada kaç kişi yaşıyor? 35'ten fazla değildir. Aerospatial teknisyenleriyle roket birlikleri personeli. Zaten resmen askeri bir tesistir. Oraya gittiniz mi? Birkaç kere. Adaya nasıl gidiliyor, uçakla mı? Uçak olanaksız, inecek pist yok. Aslında bu doğru değil. Hava kuvvetleri denizin çekildiği bir gün kumsala hafif bir uçak indirmeyi başarmıştı. Ama pratik bir yol değil bu. Tepeler arasındaki rüzgardan ötürü helikopterler bile inip kalkarken güçlük çekiyorlar. Hava genellikle berbattır. Ancak adanın her yerden tecrit edilmiş olması çok önemli bir noktaydı. Kara ile bağlantı genellikle motorlarladır. Saint Martin balıkçı köyüyle. Donner başını salladı. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde adada neler olduğunu bilmem gerekiyor diyelim. Bunu sağlayabilir misin? Oradaki bağlantıların hala işler durumda mı? Çok iyi hem de. İstediğiniz her bilgiyi en kısa zamanda elde edebilmeyi garanti ederim. Donner kadehindeki içkiyi tazeledi. Bu Sancerre'de gerçekten nefismiş. Stavro'ya baktı. Bir şişe daha açtırsan iyi olur. Bir sigara yakıp arkasına yaslandı. Şimdi bana ada hakkında bilgi ver dedi. Örneğin son gidişini tüm ayrıntılarıyla anlat. Wanda Jones vücudunun yumuşacık kıvrımları, giydiği beyaz ipekli bluz ve siyah kadife etekle daha da ortaya çıkan çok alımlı bir kızdı. Ancak ayağındaki yüksek topuklu ayakkabılara rağmen yine de kısa boylu sayılırdı. Saçları kara, dudakları muzip, gözleri iri ve badem biçimindeydi. Çeyrek kan zenci olduğu teninin renginden anlaşılıyordu. Konuşmasından da Londra'nın doğu yakası kökenli oldu. Donner kızı bir gece Soho'da son erkek arkadaşı kendisini orospuluk yapmaya zorlarken bulmuştu. Stavro adamın iki kaburgasıyla sol kolunu kırmış, Wanda da kendini bir anda lüks ve zevk dünyasında buluvermişti. O zaman 16 yaşındaydı henüz. Ama Donner de kadınlarını genç severdi. Kız şimdi 20 yaşına geldiği için erkeğin kendisini bir kenara atacağından korkuyor ve onu gerçekten sevdiği için de ne yapacağını bilemiyordu. Wanda o gün Rue de Rivoli'deki lüks daireye gittiğinde Donner masasının başında oturuyordu. Kollarını kavuşturmuş, Stavro'nun o öğleden sonra bulduğu Rock adası haritasını incelemekteydi. Sorunu öğleden sonra sevişmelerinin ardından kızı anlatmıştı. Ondan hiçbir şeyini gizlemezdi ve Wanda da bunun bir güven belirtisi olduğu inancına sıkı sıkı sarılırdı. Wanda kahve tepsisini bırakıp erkeğin boynuna sarıldı. Donner elini kızın eteğinden içeri sokup dalgın dalgın baldırlarını okşadı. ''Bir yolu var mı dersin?'' diye sordu kız. ''Dikkatli bakarsan her zaman bir yol bulunur.'' ''Nikolay ile Garcia denen o adam geldiler.'' ''Güzel.'' Donner kızı kucağına çekip boynundan öptü. Stavro'ya özel bir uçak kiralamasını söyledim. Şuraya gitmeni istiyorum. Donner haritada bir noktayı işaret etti. Sabah ilk iş olarak bu San Martin'e gideceksin. Bize oralarda bir ev ara. Hemen içine geçilebilecek bir yer. Her zaman bulunur böyle yerler.
Başka?
Belki daha sonra şimdi Nikolay ile Garcia'ya söyle içeri gelsinler. Kız çıktıktan hemen sonra iki adam içeri girdiler. Donner yerinden kalkıp gerinerek pencerenin önüne gitti. Kentin panoramik görünüşüne oldum olası hayranlık duyardı.
Yağmur dinmiş neyse dedi.
Garcia sabırsızdı. Lütfen Senyor Donner, bana haberiniz olduğunu söylemiştiniz.
Donner döndü. Var, her şey yolunda dostum. Hatta sana gelecek pazartesine 10 egzoset garanti edebilirim.
Garcia dilini yutmuş gibi baktı adamın yüzüne. Gerçek mi bu senyor?
Elbette, işi bana bırak ve gerisini düşünme. Ben senden bir tek şey istiyorum. Bu işte benimle bağlantı halinde olacak bir Arjantinli hava subayına ihtiyacım var. Masa başı tiplerinden birine değil ama. Mümkünse birinci sınıf bir pilot. Buenos Aires'ten Paris'e 15 saatlik bir yol var. Bu gece mesajı gönderirsen yarın ya da öbür gün burada olur.
''Nasıl isterseniz senyor, hemen bir mesaj yollarım. Peki ya parasal durum?''
''Onu sonra hallederiz.''
Garcia'ya gidince Donner içki dolabından çıkardığı viskiyi kadehlere doldurdu.
''Ne yapmaya çalışıyorsun?'' diye sordu Belo.
Donner kadehlerden birini adama uzattı. ''Bu egzosetleri alırken Arjantinlilerin başını belaya soksam, Fransızlarla ilişkileri kopup gerçek bir uluslararası skandal olsa işine yarar mı ha?''
''Hem de nasıl? Biraz daha anlat hele.''
Donner planını en ince ayrıntılarına kadar anlattı. 6. Bölüm. Fergus'un genel müdürlükteki bürosunda o gece geç saatlere kadar çalışıyordu. Grup 4'ün Arjantin gizli ajanlarının Londra'ya sızması olasılığına karşı normal anti-terörist çalışmalarının yanı sıra genel müdür Exocet ile ilgili tüm operasyonların koordinasyonunu Ferguson'a vermişti. Gömleğinin kollarını dirseklerine kadar sıvamış Harry Fox yorgun bir halde girdi içeri.
Peru'dan haber aldım. Oradaki adamlarımız hükümet aleyhtarı gerillalarla birleşerek Arjantin'e gönderilmek üzere Lima yakınlarındaki bir hava üssüne gönderilen ve 5 egzoset taşıyan askeri bir konvoyu pusuya düşürüp imha etmişler.
Şükürler olsun. Peki Libyalılardan ne haber?
Kaddafi duraksıyor sanırım. Hem Kral Hüseyin hem de Mısır hükümeti kendisinden bu işe karışmamasını istemişler.
O zaman geriye yalnızca üreticiler kalıyor Harry. Bir dereceye kadar Fransız teknik yardımının yapıldığını biliyoruz. Ama bu yalnızca bir rastlantıydı. Olay başladığında adamlar zaten oradaydılar.
İlginç bir nokta efendim. Bizim Exocet roketlerimizde bir arıza olduğu takdirde ne yapacağız? Fransızlardan teknik yardım mı bekleyeceğiz?
Bunu bilmek dahi istemeyiz Harry. Haydi işinin başına dön.
Şiddetli bir yağmur vardı dışarıda. Ferguson ıslak sokaklara bakarken Güney Atlantik'teki filoyu düşünerek ürpermekten kendini alamadı.
Böyle havada Tanrı denizcilerin yardımcısı olsun diye söylendi.
Buenos Aires dışındaki Olivos'taki başkanlık sarayının küçük çalışma odası pek sessizdi. Başkan General Leopold Fortunato Galtieri masasının başında oturmuş çalışırken üniformasının ceketini çıkarmıştı. Açık sözlü, sapına kadar asker bir insandı. İkinci Dünya Savaşı'nın en renkli simalarından Amerikan generali George S. Patton'a benzetilirdi sık sık. Kapı vuruldu, içeri tören üniformalı genç bir yüzbaşı girdi. Başkan başını kaldırdı. Ne var Martinez?
General Dozo geldi efendim.
Güzel, içeri al. Rahatsız edilmek istemiyorum. Yarım saat hiçbir telefonu bağlama. Sonra birden sakin ve sevimli bir tavırla gülümsedi. Ama Erme ya da Invincible'ın batırıldığı haberi gelirse beni istediğin kadar rahatsız edebilirsin.
Baş üstüne sayın başkanım.
Martinez çıktıktan hemen sonra Arjantin Hava Kuvvetleri Komutanı tüm General Basilio Lami Dozo içeri girdi. Üniforması üzerine mum gibi uyan, zarif görünüşlü, yakışıklı bir adamdı. Emekçi bir ailenin oğlu olan ve güçlüklerle çarpışarak yükselen Galtieri'nin karşıtı olarak doğuştan aristokrattı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Jorge Anaya ile üçlü bir junta oluşturuyorlardı. Lami Dozo şapkasını çıkartıp bir sigara yaktı. Anaya gelmiyor mu? Galtieri iki kadeh konyak dolduruyordu. Neden? Deniz kuvvetlerinin bir yararı mı var sanki? Tanrı hava kuvvetlerinden razı olsun. Seninkilerin her biri bir kahraman. Lami Dozo'ya kadehini uzattı. Onlara içelim. Onlardan geri kalanlara diyen Lami Dozo bir yudum içti. Gallegos'ta durum berbat. Uçabilen herkes havada. Raul Montero bile. Gelecek hafta 46 yaşına gidiyor ve bugün San Carlos'a Skyhawk ile uçuyor. General başını salladı. Zaman zaman ben de uçsam mı diye düşünüyorum.
Gülünç olma. Raul Montero oldum olası romantik bir budaladır.
Aynı zamanda gerçek bir kahraman.
Orası doğru, müthiş bir insan. Ona hayranım.
Çocuklar da öyle diyorlar. El Magnifico. Ama uzun zaman devam edemez. Bildiğim kadarıyla geçen hafta 11 uçuş yaptı.
Dozo başını salladı.
Düştüğünde anasına ne söyleyeceğimi düşündükçe uykularım kaçıyor.
Donna Elena'ya mı?
Galtieri de ürperdi. Ne yaparsan yap, onu benden uzak tut. O kadının karşısında çıplak ayakla inek çobanlığı yapmanın daha iyi olacağı duygusuna kapılıyorum. Bugün neler oldu? HMS Antelope fırkateynine tam isabet. Son duyduğumda bir patlama olmuş, ardından da yangın çıkmıştı. Glasgow destroyerine de hasar verdik sanırım ama tam olarak emin değilim. 6 Miraj ve 2 Skyhawk düşürüldü. Birkaçı da yaralı olarak üsse dönebildiler. Adam şaşkın şaşkın başını salladı. Buna rağmen çocukların ruhları dipdiri. Ama bu böyle devam edemez. Yakında elimizde pilot kalmayacak.
İşte bu yüzden daha fazla Exocet'e ihtiyacımız var dedi Galtieri. Paris elçiliğimizden az önce aldığım habere göre ihtiyacımızı birkaç günde karşılayacaklarmış. Al oku.
Galtieri konyağını yudumlayarak güneşte parıl parıl yanan bahçeye baktı.
Haklı olabilirsin dedi Lami Dozo. Ama Garcia bu Donner denilen adamın roketleri nasıl ve nereden bulacağı hakkında bir fikre sahip değil bence.
Doğru. Ama Donner'ın istenen malı bulabileceğine inanıyor. O yüzden denemekte yarar var. Bu iş için yüksek rütbeli bir hava subayı, hatta bir pilot istediklerine dikkat ettin mi?
Evet.
Bu iş için aklına gelen biri var mı?
Lami Dozo gülümsedi. Hiç olmazsa sağ kalır ve kusursuz bir de Fransızcası var değil mi?
Kaybedecek zamanın yok. Yarın Paris'e doğru yola çıkmış olmalı.
Lami Dozo şapkasını aldı. Sorun yok. Gallegos'a ben kendim giderim. Onunla da dönerim.
Çok iyi. Gitmeden önce onunla ben de konuşmak istiyorum.
Lami kapıya giderken Galtieri arkasından seslendi.
Öbür gün ayın kaçı biliyor musun?
Elbette 25 Mayıs Salı, Arjantin'in ulusal bayramıydı.
Planladığın özel bir şey vardır sanırım.
Elimizden geleni yapacağız.
Lami Dozo çıkınca başkan yeniden çalışmaya oturdu. Londra'da Harrods mağazasında alışveriş yapan Gabriel Legrand televizyon satış bölümünden geçiyordu. Haberleri veren açık bir televizyonun önünde küçük bir kalabalık toplanmıştı. Ekranda San Carlos Körfezi'ndeki gemiler vardı. Henüz film ellerine geçmediği için bir yorumcu o sabah yer aldığı öğrenilen savaşı fotoğraflardan anlatmaktaydı. Bir Skyhawk uçağına tam isabeti gösteren resim gösterildiğinde kalabalıktan alkış sesleri yükseldi.
Bir kadın "Oh oldu orospu çocuğuna" dedi. Düşmana bakıyorlardı. Kendi çocuklarını öldürmeye gelen uçaklara. O çocuklardan biri de Gabriel'in üvey kardeşi Richard'tı. Kadın kardeşinin San Carlos'tan 200 mil açıkta bir uçak gemisinde olduğunu biliyordu. Ama bu güvenlik içinde olduğu anlamına gelmezdi. Richard gibi helikopter pilotları her gün tehlikelere göğüs gererek uçarlardı. Ve Arjantin roketlerinin başlıca hedefleriydi. Gabriel, Tanrı'nın 22 yaşındaki gençleri koruması için dua etti. Tanrı'ya şükürler olsun ki bunlarla uçamayacak kadar yaşlı diye düşündü Raul aklına gelince.
5. ayının sonu. Sayfa 84.